Yunus ile Babayan insanları hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Babayan konuğumuz Ali Sayın. Aslında bugün Ali abiyle birlikte Vertigo Games konuşacağız. Güzel haberler var. Yeni oyun haberleri belki olabilir. Aslında Ali abiyle bugün bomba bir sohbet geliyor. Gelin birlikte bir Ali abiyi tanıyalım. Ali abi nasılsın?
Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle böyle bir programa beni de dahil ettiğin için, konuk ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Kendimizi anlatmak böyle bir ortamda, bunun da mutluluğu var. Yoğun bir tempo, var olan oyunumuzu ilerletmeye çalışıyoruz. Her şey güzel şimdilik. Umarım senin için her şey yolundadır.
Abi benim için de çok güzel şu anda. Senin burada olman en başta benim için çok müthiş bir şey. Abi bizi biraz kendin anlatır mısın? Ya elbette ki dinleyicilerimiz seni araştırmıştır. Ay bizi ayıp etmemişlerdir en azından. Ama bizi ayıp edip seni araştırmayan, seni bilmeyenler için bize biraz kendini anlatır mısın?
Estağfurullah. Araştırmayan herkese dinledikleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi 33 yaşındayım. Ardahan'da doğdum. 10 yıldır, yaklaşık 10 yılı geçecek bir süredir de küçük kardeşimle birlikte, küçük ama esasında patron kendisi Murat'la birlikte 10 yıldır mobil ve daha sonrasında da oyun sektöründe yer aldık. Şu anda da Critical Strike adlı bir oyunumuz var ve bu oyun 50 milyonu aşmış durumda globalde. Büyük bir oyuncu kitlesi var. Aylık birkaç milyon yeni oyuncu dahil oluyor. Günde en azından 300 bin oyuncumuz var. Oyuna dahil olan, oyuna giren. Bundan öncesinde de daha çok uygulama, oyun, benzer şeyleri yaptık. Ve günün sonunda şimdi elimizde artık mobil FPS projemiz var. Bundan sonraki süreçte de mobil FPS'le ya da shooter janrasında oyunlar üretmeye devam edeceğiz.
Abi şimdi şöyle, oyun sektörüyle ilgilisiniz ve bir oyun stüdyosunuz. Şimdi benim özellikle böyle ne bileyim, Peak Games'ten sonra biraz daha böyle oyun stüdyoları daha çok revaçta. Revaçta derken isimleri en azından duyulmaya başlandı. Hani Türkiye'de elbette ki birçok oyun stüdyosu vardı. Peak Games'in öncesinde de sonrasında da zaten oluşmaya devam etti. Ama Peak Games oluştuktan sonra insanlar şuna dikkat etmeye başladı. İlk açılış ekranında acaba kimin ismi yazıyor? Daha öncesinde Zynga'ymış, oymuş buymuş kimse bilmiyordu neredeyse. Peki bilmiyorum hani nasıl bir duygu bu? Çoğu oyunu belki milyonlarca insan sizinle birlikte oynuyor. Aslında toplamda ben dedin ya 50 milyon globalde. Yani toplamda 50 milyon kişi aslında senin oyununu biliyor ve seni biliyor ama senin ismini bilmiyor. Bu nasıl bir duygu, nasıl bir motivasyonla bunu yapıyorsunuz aslında?
Aslında bunun öncesi de var. Murat ve ben yaklaşık 300 milyon kişiye ulaştık globalde. 300 milyon kişiye uygulama ve mini oyunlar, daha hyper casual denmezken biz üretip yayınlardık. Tabii onun şöyle bir duygusu var. Yani bu dediğini aslında hiç düşünmüyorduk önceden. Yani Ali Sayın olarak beni bilmemeleri önemli değil. Benim ürettiğim, benim yaptığım bir şeyi mesela bir uygulamada bir yarar sağlıyorlar. Ya da oyunda keyif alıyorlar, eğleniyorlar. Ve bu milyonlarca kişiye ulaşıyor. Bu müthiş bir keyif. Tabii şu an yok bende ama belki ilerleyen dönemde olabilir. Sanıyorum ismini duyurmak, ismini öne çıkartmak biraz ego meselesi olabilir. Hani ben, yani bu sanat eserinin arkasında benim ismim var. Ben kendimi de ön plana çıkarayım noktasında değilim. Belki şundandır. Hala beni tam olarak tatmin eden bir oyun çıkarttığımı düşünmüyorum. Bir eser yarattığımı düşünmüyorum. Belki o eserden sonra, kafamdaki projeden sonra, evet bunun arkasında Ali Sayın var, Murat Sayın var, Vertigo ekibi var denmesi belki o zaman hoşuma gidecektir. Belki öyle bir eseri bekliyorum yani.
Abi aslında şöyle, hani burada dediğin gibi biraz ego da var. Biraz o benliğini tatmin etmek, biraz o bencillik kısmına girmiyor. Sadece benliğini tatmin etmek kısmına biz biraz daha ego diyelim bu noktada. Peki abi şimdi şöyle, hani dedin ya, hani Ali Sayın değil de şimdi ortada bir Vertigo Games denen bir durum var. Özellikle seni burada bugün elbette ki sen Ali Sayın olduğu için, aslında bizim Ali abimiz olduğu için, Ali abi olduğun için burada seni konuk ediyorum ama günün sonunda bir de bir Vertigo Games var. Bunun kuruluş hikayesi nasıl oldu? Veya hani Ardahanlısın, Ardahan'da doğmuşsun. Hani oradan çıkış hikayen nasıl oldu? Nasıl bu noktaya gelebildin en azından?
Bu soru için teşekkürler. Tabii birçok insan var. İşte belli başlı belki imkanları dahilinde olmayan insanlar var. Bazı şeyleri arıyorlar, bazı cevaplar arıyorlar. Umarım onlara da ulaşabilir bu. Ya kimseye ben kişisel gelişim tavsiyesi verecek değilim. Hayat çok zor. Bu zorluğun level'ını aslında sen seçiyorsun. Rahat ve konfor alanında kalabilirsin ya da ondan çıkabilirsin. Rahat ve konfor alanından çıktığın zaman seni bekleyen zorlukları hiç kimse bilemez. Devasa zorluklar da olabilir. Senin hedeflerine ve yapına bağlı olarak zorluklar olabilir. Ardahan'da olmak belki de beni biraz daha challenge'ları seven, biraz daha zorlukları seven bir insan haline getirdi. Çünkü oradayken yani şimdi akranlarımla konuşuyorum. Mesela çok yakın arkadaşlarım var. İstanbul'da doğup büyümüş. İşte ailesi böyle daha durumları iyi, varlıkları iyi. Ya konuşuyorum. Adam şey diyor mesela 4. sınıfta, mesela ilkokul 4. sınıftan itibaren test çözmeye dershaneye gitmeye başlamış. Ya ben test denilen şeyin varlığını belki 7. Ya tabii ki de test görüyorduk ama ya böyle bir test var, LGS diye bir sınav var falan olaylarını daha 7. 8. sınıfta yeni yeni uyanmıştım. Adam 3. 4. sınıftan itibaren dershaneye gitmiş. Tabii bu onun suçu değil ya da benim suçum değil. Bu doğanın, o şartların, ne bileyim insanın artık kader mi denilir, bir şey denilir. O onun sonucunda olan bir şey. Bunu seçemiyorsunuz ama var olduğunuz, olduğunuz noktada yapabileceğiniz şeyler ve tercihleriniz tamamen size bağlı. Şimdi ben oradayım. Mesela diyelim bizim dershanemiz falan yok. Kışla dershanesi kurdular. Oranın bir ilçesinde büyük bir kışla var. Sınır olduğu için. Ve oradaki asteğmenler sağ olsunlar kendi aralarında düşünmüşler. Yani burada boş duracağımıza bir kışla dershanesi kuralım. Burada dershaneye gidemeyen çocuklara böyle bir imkan sunalım. Kendi imkanlarıyla, şeylerle bir okul bularak, hazırlık sınavı yaparak. Mesela oraya gidip geliyordum ve şunu düşünüyorum. Şimdi orada bir test yaptılar. Ve o 2-3 ilçeden toplam 30 öğrenci seçildi diyelim. Bunları iki gruba ayırdılar. Ve günün sonunda Yunus çok çok enteresandır. Toplam 5 kişi ya da 6 kişi ya da 7 kişi bitirdi o dershaneyi. Bakın servis var. Her şey var. İmkan var. Ve çocukların onu bulma şansı yok. Ama onların içinde de o 30 kişinin içinde de sadece 6-7 tanesi bu imkanı değerlendirmeyi seçti. Yani ve o 6-7 kişinin içinde doktor var şu an. Yüksek mühendisler var. JAXA'da doktora yapan bir arkadaşım var. Ve o ekibin içinden çıktık biz. O 4-5 kişi diş hekimi var. Yani hiçbirisi, hepsi mesleklerinde top noktada. Yani Japonya'da NASA'nın işte eş güdümlü JAXA, hani NASA'nın Japonya'daki ismi işte diyelim. JAXA'da adam doktora yaptı, İngiltere'ye gitti. Başka birisi doktor oldu, memleketine döndü. Yani bu ekip bombaydı yani. Ama işte onlar da o 30 kişinin içinden oraya gitme iradesini gösteren, o tercihi yapan insanlardı. Zor muydu? Zordu. Yolda kaldık, tipide kaldık, karda kaldık. Yani öleceğimizi bile düşünmüyordum. Yani bakıyorsun bembeyaz bir ortam var. Ve o ortamdan çıkıp geliyorsun. Ya bunun insana kattığı muhakkak bir şeyler vardır. Ama dediğim gibi illaki orada olacaksın diye bunu tercih etmiyorsun. Nitekim daha sonrasında İstanbul'a geldim. Kardeşim zaten hep başarılı bir öğrenciydi. Umarım ona ben birazcık yol açabilmişimdir o konuda. O beni de tabii çok geçti, başarılı oldu. İşte Türkiye ikincilikleri, madalyalar, matematik olimpiyatları. Daha sonra işte Bilkent bilgisayar mühendisliğini kazandı. Ben de o sırada eczacılığı bitirmiş doktoraya başlamıştım. Farmakognozi alanında doktora yapıyordum. Nasılsa ikimizin böyle bazı şeyleri bırakma, bazı şeyleri düşünme dönemimiz üst üste geldi. Yani Murat Bilkent'i bıraktı. Türkiye'de ilk bine girmişti. Sonra abi dedi ben matematik okuyacağım. Aynı yani ikinci sene sınava girdi. Orada da gene ilk bine girip Boğaziçi matematiği kazandı. Bir dönem gitti abi dedi ben burayı bırakacağım. Ben de o sırada doktora benim için işte derslerimi vermiştim. Tez aşamasındaydım. Ben de orada bıraktım. Peki nasıl oldu? Murat bir takım uygulamalar yapmaya başladı. Bunları yayınlıyordu. İşte basit uygulamalar. Yani o gün nedir mesela? Mesela hepimiz aslında çok şey yaptı. Mesela zil sesi değiştirme. Ama 10 yıl öncesine bahsediyorum. İşte duvar kağıt değiştirme. Tek başına yapıyor. Öğreniyor, yayınlıyor, bakıyor. Ya ben de şuna fark ettim. Ya bu kadar basit bir şey de bile kendi kararını kendisi veriyor. Resmi kendisi seçiyor, bayrağı kendisi seçiyor. Yani bir piyasa var. O piyasaya uygun bir çözüm getiriyor. Yani kısacası oyun işi, uygulama işi böyle ne bileyim o toplumun getirdiği baskı olur, bir şey olur. Devletin koyduğu kurallar olur. Yani ben eczacılık mezunuyum. Sürekli bürokratik bir işin içerisindesin. Yani meslektaşlarımızı bakkala çeviriyorlar. Dönüşüyor artık o. İstemeyen de ona dönüşmek zorunda. Çünkü sistem onu getiriyor. Ama bu sistemin dışına çıkabiliyorsun. Uygulama yapabiliyorsun. İstediğini yapabiliyorsun. Ve her zaman söylediğim gibi tek sınır evrensel ahlaki etik ilkeler ve bunların dışına çıkmadığın sürece bunu da kendin koyuyorsun. Hiç başka kimse yok. İstediğin şeyi üretiyorsun ve bir sürü insana ulaşabiliyorsun. Yani alanını, zihnini, her şeyini genişletmiş oluyorsun. Ardahan'dan çıkmış birisi için, bir dar bir alandan çıkmış birisi için bu kadar insana ulaşabilmenin keyfi, yani ismimi bilmesinler önemli değil. Bu bambaşka bir duygu. Yani onu söylemek isterim.
Ya abi şimdi şöyle, son 5 bölüm yaklaşık, hani 40. bölümden beri senden önce de Kıvanç abi vardı, Kıvanç Ünal. Kıvanç abi de Yozgat'tan çıkmıştı. Hatta böyle hani o da o ara kaydı yaparken Yozgat'taydı ve dedi ki hani ya aslında imkansızlıklardan gelen insanlar daha çok imkan yaratmaya ve hayatını başka şeylere adıyor. Yalnızca belli bir ücret, yalnızca belli bir finansman hayatına değil, gerçekten sosyal bir hayat, gerçekten insanlara yardımlaşma, insanlarla sosyalleşme noktasında çok daha farklı başarılar ve başarılara da imza atmaya devam ediyor aslında. Şimdi şöyle abi, şimdi biraz da olsa Vertigo Games üzerinde ilerlemek istiyorum. En azından en başta. Daha sonrası zaten senin magazin hayatına, çok da magazinsel olmasa da, bu magazini ben yapamıyorum çünkü, biraz da olsa senin kişisel hayatına ineceğiz. Ama şimdi şöyle abi, şimdi Vertigo Games'in bir kuruluş hikayesi var. Ve kurulduktan sonra da bir devam ediş hikayesi var. Ama bu devam ediş hikayesinin arasında ben hiç yatırım görmedim. Hani bilmiyorum, acaba siz mi bunu tercih ettiniz veya yatırımcı mı bulamadınız? Bunu çözemedik. Ama bu noktada senden de bir yorum almak istiyorum yani. Vertigo Games tam olarak ne yapıyor da yatırım almıyor yahut alamıyor?
Şimdi bu çok güzel bir soru. Yani özellikle şey, biz her zaman erken aşamada kaldık. Yani Hyper Casual yokken 5 yıl önce Hyper Casual yapıyorduk. O dönem yatırımcıya gitsen ya böyle bir oyun türü nedir, bu tutar mı derdi sana. Biraz biz erken aşamalarda kaldık. Biraz da şunun etkisi var. Şimdi şunu söyledim ya. Biz bir kere özgürlüğün tadına vardık. Kısıtlanmadan kendi hayallerimizi bulduk ve kendi hayallerimiz üzerinde ortak, yani hayallerimizi birleştirebileceğimiz bir ekip kurduk. Ekibimiz o şekilde oldu. Bizimle birlikte aynı hayale inandılar. Ve inanan arkadaşlarla yürüyoruz, inanmayanlarla yollarımızı ayırıyoruz. Şimdi o yüzden günün sonunda şuna bakıyorsunuz yatırım alırken. Yani gerçekten de bu kontrole değer mi? Biz uygulama işindeyken ve gerçekten de ciddi meblağlara oynarken neden oyun işine geçtik? Mesela aslında bunun cevabı da burada. Çünkü uygulamada bir yere kadar ilerleyebiliriz ama bir yerden sonra bunu finanse etmenin yolu yatırımdır. Ve o aşamadan sonra ipleri ister istemez yatırımcının eline verirsin. Peki ya, ipleri yatırımcının eline vermek kötü bir şey mi? Nihai amacın uygulama yapmaksa, eğer işi bilen bir yatırımcıyla gireceksen hiç kötü bir şey değil. Ama biz ne yaptık günün sonunda? Oyun sektörüne geçtik. Ama bir yatırımcı yatırım almış olsaydık oyun sektörüne geçiş yapamayacaktık. Şimdi daha sonrası oyun sektörüne geçtik. Bunu da tabii analitiklerle, datayla yaptık. Yani ne yaptık? 30'a yakın oyun yayınlamışızdır. Bu shooter oyununu 3 ay içerisinde prototipledik ki bence efsane bir süredir. 1 ay içerisinde de 100 bin kişiye ulaştık. Hem de böyle reklam bütçesi falan harcamadık yani. Hiçbir para harcamadık. Biz reklam bütçesini 2020'nin başında harcamaya başladık. Yani bizim belki 30 milyon oyuncumuz neredeyse reklamsız olarak bize geldi. Biz bunu uygulama alanında öğrenmiştik biraz. Şimdi bütün bunları yaparken yatırım almak, yatırım arayışı erken aşamada olmadığımız için bir yerde anlamını yitiriyor. Belli bir değer yaratmışsanız, eğer siz esnaf deyimiyle çarkınız dönüyorsa ve birkaç adım sonrası içinde rahatsanız, kafanız rahatsa yatırım almak bazen yanlış tercih olabiliyor. Ama şöyle düşünüyorum, diyelim yeni kurulacak bir şirketsiniz, yeni kuruldunuz. O aşamada yatırım almak en mantıklısı. Yani ve bunu da yaparken tabii ki de böyle dump money dedikleri, aptal para derler. Aptal olan şirket değildir. Bunu bazen şirketler alınıyorlar böyle deyince de. Dump money şudur, şirketin bilmez işi, para yatırır, finansman sağlar ve ortak olur. Ama bir de smart money vardır, bunlar biraz daha azdır. İşte %18 arası, 8-10 arası bir şey alırlar ama sana yol gösterirler, yaptığın işte sana network sağlarlar. Mesela bu erken aşamadaki bir yatırım için önemlidir. Biz şimdi ikisini de almamızın bizim için şu an mesela bir katkısı yok. Ve biz Belki işte bu ego meselesi, az önce konuştuğumuz, ben de o ego yok dediğim nokta belki burada var. Şu çok hoşuma gidiyor. Babamdan, ailemden para almadım bu işi kurarken. Devlet zaten destek vermedi, bol bol vergi aldı ve yatırım almadım. Bu işi Murat ve ben kendimizle, dişimizle, tırnağımızla, kazıya kazıya bir tane laptopla, ben hatırlıyorum, hep anlatıyorum, 2000 liralık bir laptop aldım. 6 taksite böldüm, kredi kartımda başka yer kalmamıştı. Önümüzdeki ay o taksiti nasıl ödeyeceğimi bilmiyordum bu işe girdiğimde. Ve oradan şu noktaya geldim. Belki de egom burada konuşuyor. Bu benim için bir gurur kaynağı oluşturuyor. Yani söyleyebileceklerim bu kadar.
Ya abi, aslında böyle çok farklı bir yaşam tarzım. Hani birçok girişimin o kuruluş hikayesindeki, ya ne bileyim mesela biz de Limon'da bir önceki girişimde en azından böyle batmadan önce sürekli bir şeydik. Yani ya sabahın hani hiçbir işimiz yok. Hepimiz lise öğrencisiyiz. Ben lise 1 veya 2 öğrencisiyim o zaman falan. Ya gün, haftada 1 veya 2 gün okula gidiyoruz. Bu ne cüret? Hani düşün, hani normalde lise 1 veya lise 2 öğrencisin. Ana teması okul. Lise son öğrencisi de vardı aramızda. Hepimiz kafayı sıyırmışız. Birisi İzmit'ten geliyor, birisi Ankara'dan geliyor her hafta. Bir tanesi işte karşı tarafta, Tekirdağ tarafında oturuyor falan. Hepimiz sabah 7'de ofisteyiz. Levent'te. Ama hiçbirimiz Avrupa yakasında oturmuyor falan, böyle çok saçma bir durum var. Hani ofisi de BTM diye bir yer var, Bilgi İletişim Merkezi. Oraya başvurmuştuk, oradan kabul aldık falan. Her gün gidiyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, ne yapacağız, ne edeceğiz. Günün sonuna geliyoruz, belki bir tane fikir çıkıyor. Ama bizim için o kadar müthiş bir şeydi ki o bir fikir, o bir tane bile konuşmamız sabahın 7'sinde, o sanki kendi şirketimiz, sanki milyonlarımız var gibi o mutlulukla ofise gitmemiz, aslında bizim için dediğin gibi o gurur kaynaklarından bir tanesi olmuş oluyor. Ben de burada hani yaklaşık 40-45 bölüm oldu. Her konuşmamda o sürekli batmış da olsak o batış hikayemizi böyle hatırlıyorum ve şeyim, hani ya bana deseler ki şimdi başlayacaksın ve yine batacaksın ama aynı hikaye, ben aynı hikayeyi yine yaşamaya razıyım. Çünkü gerçekten o hikayeler, o yaşantı çok müthiş ve çok zevkli yaşantılardan bir tanesine dönüşmüş oluyor. Şimdi şöyle abi, hani bir ekip topladık dedin. Yaklaşık 10-12 kişilik bir ekibim var bildiğim kadarıyla ve bu ekiple gerçekten güzel işler başarıyorsunuz. Peki ekip kurumu nasıl oluyor? Ekiple nasıl bir ilişkiniz var? Çünkü en son mesela yanlış hatırlamıyorsam LinkedIn'de gördüm ben hikayeni. O hikayeni diyorum, o paylaşımını. Bütün maaşları açıkladınız. Böyle bayağı millet dedi ki, kimileri dedi ki ya bu çok az değil mi? Kimileri dedi ki bu çok fazla değil mi? Kimileri çok saçma buldu falan. Böyle bu sansasyonel etkiyi bekliyor muydunuz? Yoksa böyle şey mi var kafanızda? Ya abi biz bunu tamamen kendimiz için, tamamen kendi içimizin ferahlığı ve rahatlığı için yapıyoruz. Kimseye bir şey duyurma, kimseye bir şey kanıtlama amacınız var mıydı veya?
Ben işte bazı şeyleri, ya tabii ki de PR olarak yaparsın. Bazı şeyleri şirket, mesela bir resim çekilirsin, bir foto atarsın, bir durum koyarsın LinkedIn'e. Bunlar PR'dır. Ben bu maaş açıklama mevzusu o kadar hızlı gelişti ki. Şimdi maaşı açıklayalım mı dedi Murat. Yani ben zaten bu fikirdeydim. Açıklanmaz noktasındayız. Niye açıklanmaz noktasındayız? Çünkü kimse açıklamıyor abi. Ve bakın hala kimse açıklamıyor. Kimse açıklamıyor. Ben şeyi tahmin etmiyordum. Hani diğer şirketlerin tepki göstereceklerini tahmin etmiyordum mesela açıklamadan önce. Ama mesela müthiş bir tepki oldu. Yani mesela sağda solda işte sözlüklerde, şurada burada. Yani benim de üyeliğim var ama gidip kendimle ilgili bir şey yazmam. Yani yazdırdılar. Yani çok enteresan şeyler oldu. Benim beklediğimin dışında gelişti olaylar. Hani beklentimiz bu kadar olumlu anlamda çalışanlardan tepki almak değildi açıkçası. Bizim orada beklentimiz aslında iki taneydi. Bir, bize başvuracak birisi mesela bir yerde çalışıyor. Ya da yani yeni başvuracak ama başka yerlerle de görüşmeleri var. Bu da kafası net olsun. Ya benim burada alacağım değer budur. Ben bu seviyedeyim, bu maaşı alırım diyebilsin. Uygun görüyorsa başvursun ya da uygun görürse iletişime geçtiğimizde bize dönsün. İlki buydu. İkincisi şuydu. Özellikle yani çalışma hayatım boyunca şunu gördüm. Okulda da bu vardı. Çocuğun ailesine göre not verilir. Çocuğun işte durumuna göre not verilir. Cinsiyete göre hareket edilir. Pozitif ayrımcılık olabilir, negatif ayrımcılık olabilir. Ya benim ofisimde diyoruz ki bizim burada bir şey var. Bu pozisyon için vereceğimiz maaş Sen kadın da olsan, erkek de olsan, eşcinsel de olsan bizim için fark etmez. Senin alacağın maaş budur. Senin alacağın değer budur. Biz sana burada haksızlık yapmayacağız. Sana adil davranacağız. Ve bunu en baştan açıklayacağız. Yani ikinci önemli şey de buydu. Ofisin içerisinde ben sıfır karmaşa istiyorum. Yani huzur çok önemli. O yüzden de herkes ne aldığını aşağı yukarı birbirinin bilirse ve ya ben aynı pozisyondayım ama Ahmet şu kadar alıyor, Mehmet şu kadar alıyor ama ben şu kadar az alıyorum durumuna düşmemek için, pazarlık yapmamak için. Çünkü bizim alanımızda ya yazılımcı arkadaşımız ya ben de o derece bir asosyaldim önceden ama yavaş yavaş o kırıldı. Yani adam gidip mesela maaş konuşamaz. O zaman sen ona biraz daha düşük söylüyorsun. Çünkü pazarlık yapıyorsun ya. Hani Türk mantığı. Ama o mesela yükseltmiyor. Sen ona düşük veriyorsun ama biraz daha ağzı laf yapan birine o zaman yüksek vermiş oluyorsun. Ben bunu hiç sevmiyorum. Yani adil olunmalı. Bu iki noktadan yola çıktı ama amacını falan da biraz fazlasıyla aştı. İşte etik bulmayan bazı firmalardan ulaştılar mesela bana. Etik bulmadığını söyledi. Ben bilmiyorum senin yorumun nedir bu konuda da ben etik, hatta etiğin tanımı olduğunu düşünüyorum bunun ama işte orada bir firmalardan, stüdyolardan tepki aldım. Tepki aldık daha doğrusu vertigo olarak. Bu biraz bizi şaşırttı. Yani beklemediğim şey buydu.
Ya aslında abi şöyle hani bilmiyorum bana da sordun hani nasıl bir durum var, etik mi değil mi diye. Ya özellikle kurumsal şirketler şu şekilde bakıyor. Ya şimdi mesela senden bir hafta sonra cuma, bir sonraki cuma yayınlanacak Akın abinin bölümünde de Akın abi şey demişti hani bizler ikinci sanayi devrimini görmüş adamlarız dedi. 40-45 yaşında hani bunun bir tık daha üstü olan insanlar için konuşuyoruz. Ha dedi ki şimdi o zamanın adamı, o zamanın düşüncesi şuydu. Karşındakini ez ki onun yerine geçebil. Şimdi artık bizim jenerasyonumuzda şöyle bir durum ortaya çıktı. Ya ben insanla rekabet etmiyorum. Benim karşımdaki rekabet ettiğim şey teknoloji. Benim karşımdaki rekabet ettiğim şey yapay zeka. Çünkü yarın benim işim başka bir insan değil. Başka bir teknoloji alacak. Bundan dolayı artık etik kavramı o kadar çok değişti ki. Eski nesillerde belki etik biraz daha farklı olabiliyor. Biraz daha işte nedir? Çünkü kurumsal şirketlerin bunu etik bulmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Çok büyük ihtimal yahut büyük şirketlerin bazılarını tenzih ediyoruz elbette ki bütün hepsi değil. Hani şöyle adam şunu düşünüyor. Diyor ki ulan eğer ki karşıdaki adam işte 1000 TL veriyor. Ben eğer ki 500 TL verirsem çalışan diyecek ki ya sen niye böyle veriyorsun? Ya sen niye şöyle yapıyorsun? Bu sefer içeride bir karışıklık doğmaya başlayacak. Ama mesela benim gerçekten çok takdir ettiğim ve de hani haddim olmayarak takdir ettiğim en azından şeylerden bir tanesi de şu. Geçenlerde LinkedIn'de bir yazı okudum. Şu ana kadar hiç CV hazırlamamış ve hiç CV göndermemiş biri olarak ilk defa buna çok şaşırdım mesela. Ya bir arkadaşın yaklaşık 10-15 tane yere başvurmuş. Kimisi 2 hafta, kimisi 1 gün, kimisi 10 saat sürmüş. Ve de bu kadar sürenin sonunda verdikleri maaş hiç de beğenilecek maaşlar değil. En azından sizin gibi firmalar, birçok firma en azından kendi maaşlarını paylaşırsa insan şunu düşünmeyerek hani 2 hafta da gitmiş olsa şunu der en azından. Abi ben 2 hafta şu maaş için uğraşıyorum, şu seviye için uğraşıyorum. Öbür türlü dediğin gibi saçma maaşlar, saçma pozisyonlar aslında ortaya çıkabiliyor. Peki abi şimdi şöyle yavaş yavaş senin özel hayatına geçmeden, senin kişisel hayatına geçmeden, magazinsel hayatına daha böyle şaşalı cümleler, şaşalı harflerle. Yeni oyun haberleri var mı? Dedin hani yeni oyunlar üzerinde uğraşıyoruz, yeni oyunlar üzerinde çalışıyoruz. Böyle oyuncuların da bizim dinleyicilerimizin de gerçekten merakla bekleyeceği bir oyun var mı?
Yunus ilk kez sana açıklamış olayım bunu da. Biz bir yeni oyun projemiz... Biz yani cümleyi tam kuramadım ama yeni oyun projemizi açıklayacağız kısa bir süre içerisinde. Artık bu kısa süre demem bizim açımızdan kısa süre. Çünkü bir trailer hazırlayacağız. Güzel görseller hazırlayacağız. Stilize tarzda, kartuni tarzda yine shooter janrasında güzel bir oyun çıkacak. Biz tabii ki de şunun farkındayız. Critical Strike'a baktığımızda ilk göz ağrımız shooter alanında ve güzel bir proje, altyapısı sağlam. Ama klasmanı bir iki seviye aşağıda. Bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü bir kere öz eleştirilere, şeylere açık olmamız lazım. Kendimizin nerede durduğunu biliyoruz. Ama yeni yapacağımız bu proje, bu ekiple ve Critical Strike'daki tecrübelerimizle aynı zamanda yine Critical Strike'ın bu mimarisiyle geleceği için, bu üçünün birleşimiyle geleceği için çok daha üst kalite, 2-3 kademe daha üstünde. Benim o hani övünebileceğim diyorum ya, yani Critical Strike'la da tabii ki de övünüyorum ve gurur duyuyorum. Ama böyle daha bas bas bağırabileceğim, işte biraz daha kendimizi ortaya koyabileceğimiz bir proje olacağını düşünüyorum. İddialı olacağını düşünüyorum. Türkiye'de de sanıyorum ilk olacak böyle ikinci mobil oyununu yayınlayan, kısa sürede de eminim 10 milyonu aşacak olan bir oyun olacak. Hedefimiz bu. Kısa süre içerisinde bunu tanıtacağız. Fortnite'dan doğan, hani bunu açıkça söylemek lazım, Fortnite'dan doğan o boşluğu doldurmamız lazım. Bunu da biz, ekibimiz yapabileceğine inanıyorum. Zaten veteranlardan oluşan bir ekip. Uzun süredir de birlikte olduğumuz, beraber iş yaptığımız için güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Böylece senin bu programında, yayınında da bunu duyurmuş olayım. Umarım o da yine güzel bir başarıya imza atacak. Tabii ki de ekiple ve tecrübeyle olacak bu.
Abi zaten ekibiniz gerçekten çok başarılı işler yapıyor. Küçük bir ekiple gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz ve bunun başında aslında dediğin gibi her ne kadar bugün seninle de konuşuyor olsak sonuçta diğer ortakların da var. Kardeşin de var. Hani küçük olarak, hani yaş olarak küçük olsa da senin de deyiminle aslında işin patronu o diyorsun. Şöyle ki abi, ya çok farklı mobil oyunlar var ama gerçekten böyle hani Vertigo Games'i ben de çok fazla oyun oynamasam da böyle ara sıra bizim çocuklarla girip oynadığım oyunlardan bir tanesi zaten Critical Strikes. En azından ikinci oyunda da umarım öyle güzel başarı ve dediğin gibi kısa bir sürede ilk bir içinde 10 milyon belki 20 milyona ulaşan bir kullanıcı sayısına erişmiş olursunuz abi. Şimdi yavaş yavaş işimizin ikinci parti olan, böyle özellikle bu podcast'in ikinci parti olan senin özel hayatına, senin magazin hayatına biraz daha girmek istiyorum abi. Şimdi şöyle...
Beni korkutuyorsun ama magazin hayatı deyince.
Abi şimdi tamam, hani biliyorum evlisin. Hani ondan dolayı
çok... Evli farklı bir adam sen.
Hani şöyle, magazin deyince aslında yanlış alışıyor. Magazin biraz daha benim nezdimce en azından senin hayatın, senin hayata bakış açın, dünya görüşün ve senin kendi benliğindeki sen. Yani dışarıda elbette ki hepimiz o dışarıya gösterdiğin kendi kişiliğini, kendi benliğini görüyoruz. Ama herkesin içinde olan, o kendi içine sakladığı, biraz da olsa kendi sırlarını sakladığı verileri, kendi sırlarını sakladığı sözleri, cümleleri vardır. Biraz da olsa ben senden bu cümleleri kopartıp en azından dinleyenlerimize senin hayatından, senin hayat tavsiyelerinden bir şeyler çıkartmamızı ve bir şeyler dinlememizi istiyor olacağım. Öncelikle ben tabii ki, daha sonrasında burada bütün dinleyenlerimiz bunlardan yararlanmış olacak zaten abi. Şimdi şöyle, son 3 bölümdür aynı açıklamayı yapıyorum. Belki dinleyenlerimiz biraz sıkılmıştır ama sana da aynı açıklamayı yapayım abi. Şimdi biraz tuhaf bir soru olacak abi. Kendini soğan gibi düşünmeni istiyorum. Şimdi kendini soğan gibi düşündüğünde, şimdi soğanın yavaş yavaş bir katmanları vardır ve bu katmanları açtıkça en sonunda cücüğü kalır. En sağlam, en safı olan. Şimdi şöyle, cücük dediğimiz, o soğanın cücüğü dediğimiz bir insan nezdinde etten, kemikten oluşan, işte benim için 85-90 kiloluk bir etten, kemikten oluşan bir varlık, bir nesne. Peki abi, bu cücüğün üzerine, bu etten, kemikten olan vücudun üzerine yavaş yavaş belli duygular, belli yüklemler ve belli mottolar yükleniyor. Senden bu mottolardan en önem verdiğim 5 tanesini söylemeni istiyorum. 5 duygu, 5 motto, hiç fark etmez.
Yani benim hayat mottom en başta herhalde saygıdır ilki. Bunları istiyorsan sonra açıklayayım saydıktan sonra.
Tamamdır.
Saygıdır, çalışkanlıktır. Bu demek değildir ki ben çalışkan bir adamım, belki değilim. Ama yani önem verdiğim, değer verdiğim şeyler anlamında söylüyorum bunları. Zeka, bu kıymet verdiğim, anladığım, ama şunu da hemen ekleyeyim. Akılla desteklenmiş bir zekadan bahsediyorum. Çünkü her türü, her nevini gördüm ben zekanın. Ve akıl olmadan, akılla desteklenmeden ya da yeterli akılla desteklenmeyen zekadan korkarım her zaman. Dördüncüsü sadakattir. Beşincisi azimdir. Ve ben bunları bir çırpıda söyleyebileceğim. Hani senden de önceden soruları almadım ama benim için bu beşidir önemli olan. İstiyorsan hepsinin üzerinden kısaca geçeyim. Saygı çok önemli. Hatta biz ekibi kurarken de her zaman saygı istedik ama şöyle enteresan bir dönüşüm oldu bende saygıyla ilgili. Diyelim ilkin ekibi kurarken şuna dikkat ediyorduk. Bize saygı duyuyor mu? Bizim ona gösterdiğimiz kadar saygı duyuyor mu? Sonra baktım bu yetmiyor. Sonra ikinci katmana geldik. Orada bir sürü kayıplarımız, bir sürü zararlarımız oldu. Bize saygı duyan insan baktık ki yaptığı işe, oyuna belki saygı duymuyor. Yaptığı işe saygı duymuyor. Yani kendine belki saygı duymuyor işin sonunda. Saygı hep her zaman aynada kendine bakmaya dönüyor ama o da katman katman nasıl soğanı anlatıyorsan. Ve sonra o döneme geldik. Dedik ki yaptığı işe saygı duyan, oyuna saygı duyan ya da ya ne bileyim o ortama saygı duyan insan. Sonra baktık bu da yetmiyor. Orada da bir sürü hasarlanmış şey. Sonunda dedik ki artık sadece bize yaptığı işe değil ekibe de ve ekiple birlikte kendine de saygı duyabilen insanlar önemli. Bu saygı çok önemli. Yani insan öz eleştiri yaparken de mesela kendine saygılı olmalı. Benim her zaman kaçırdığım şey budur. Ben başka birine karşı eleştiride bulunurken azami derecede saygılıyımdır. Ama son zamanlarda anladım ki kendime karşı bu konuda çok saygısızım. Kendime karşı çok anlayışsızım. O yüzden bu katmanlardan belki en önemlisi benim için saygıdır. Çalışkanlık kısmı zaten hep konuşuyorum. Çalışkanlığa çok saygı duyuyorum. Babamdan da öyle gördüm. Babam çok çalışkan bir adamdı ve çok azimli bir adam. Çok çalışkan bir adam. Ve hep onu izledim. Yani o sıfır noktasından bir şeyleri yapmaya, bizi yetiştirmeye çabalarken, çalışırken ki o çalışkanlığı ve bu çalışkanlığı böyle göze sokarak, egoyla, kibirle değil de böyle mütevazilikle ve alçak gönüllülükle mesela süslemesi benim için çok önemliydi. Mesela bir hikaye anlatayım. Biz mesela şehirde işte köyden geçtikten sonra kasabaya, küçük bir kasabaya geçiyoruz. Ardahan'dayız. Bana çocuklar şey diyorlar, biraz durumu toparlamışız ve şey diyorlar. Hani ya siz altın bulduğunuz için, işte sizin senin deden altın bulmuş, o yüzden durumunuzu toparlamışız. Aman durumda ne toparlanmış ama hani sıfırdan gelmişler ama yapıyorlar adamlar. Benim ailem orada çok çalışkandır. Çok çalışıyorlar. Ya dedeme bir gün bunu dedim. Çünkü çocuklar artık benimle alay etme noktasına hani geliyor. Yani siz durumunu toparladınız, bak köyden geldiniz şöyle, bu belki sana komik geliyordur. İstanbul'da büyüyen birisi için çok komiktir ama bizim orada böyle şehire gelmişti, kasabaya gelmişti, farklı bir dünya. Ve dedeme sordum mesela rahmetliye. Dedim ki hani biz altın mı bulduk? Ben mesela babamı çok kısıtlı görürdüm. O kadar çalışırdı. 18 saat, 20 saat karda, kışta çalıştığını, çaba harcadığını görürdüm. Günün sonunda ben dedeme bunları anlattıktan sonra elimden tuttu ve gezdirdi. Şehri boydan boya, o uzun bir caddesi vardır. Orada gezdirdi ve kahvehanelere baktık hep beraber. Senin baban nerede dedi. Benim babam çalışıyor. Yok görmüyorum ama bak dedi, o çocukların babaları burada oturuyorlar. Dedi ki bizim altınımız çocuk. Sana söylüyorum, bizim altınımız çalışmaktır. Kahvede pineklemek, bir yerde oturmak. Her an çalışacaksın, her an bir şey üreteceksin ve insanlar sana diyecekler ki altın buldun. Evet, sen dedi ki evet ben bir altın buldum ama siz onu bulamadınız. Mesela bana bir öğüt vermişti, onu hiç unutmuyorum. Bu da benim için çok çok kıymetli bir şeydir. Yani zaten zeka mevzusuna geçersek zeka ile ilgili çok da konuşacak bir şey yok. Çok zeki insanlar gördüm ama kendilerini gerçekten mahvediyorlar, harcıyorlar. Belki de o muazene, yani akılla onu dengeleyemedikleri için bu da çok korkunç sonuçlar, kötü sonuçlar doğurabiliyor. O yüzden akıl dediğimiz tecrübeleri damıtma ve zekayı kontrol etme olayı çok önemli. Bu ikisi benim için çok önemli. Yani benim en çok korktuğum şey herhalde bilişsel yetimi, yani çok yüksek olduğunu iddia etmem ama onu kaybetmek, onun azalmasıdır. Yani benim benliğimi o ikisinin dengesi, o dengede durma hali tanımlıyor diyebilirim. Bu çok önemli. Bilmiyorum sen zeka ile ilgili ne düşünüyorsun? Çevrende bir sürü insan vardır. O kadar yani girişimlerde bulunuyorsun. Yaşın küçük ama bu hiçbir şey ifade etmez benim için. Benim için sen çok zeki bir adamsın. Akıllı da bir insansın. Bu işleri kurabilmişsin ama sadece zeka ile olmayacak bu şey. Sonuçta akıl, tecrübe ve kontrol olması gerekiyor. Öyle değil mi?
Tabii ki abi. Yani hani günümüzde zaten şöyle bir sıkıntı var. Hani dediğin gibi özellikle hani ben belki dediğin gibi hani İstanbul'da böyle şehir hayatında biraz da olsa çok büyük zorluklar görmemiş bir insan olarak en azından büyümüş de olsam böyle hani o
girişim... Zorluk anlamda demiyorum. Onu yanlış anlama. Estağfurullah.
Estağfurullah. Estağfurullah. O konuda değil. Hani şey mavi hani bir örnek verme mahiyetinde söyledim. Hı-hı. Özellikle anlatılan hikayeler, anlatılan sözler, anlatılan kelimeler bizi çok fazla şeyi çağrıştırıyor. Ya çünkü şöyle abi, dediğin gibi aslında dünyada ve Türkiye'de sen ben hiç fark etmez. Çevremizde o kadar çok insan var ki. Ya insanlar kendileri bir şeyler yapıyorlar. Mesela dediğin gibi hani ya hiçbir şekilde ailenden yardım almadım, bir yatırım almadım ve oturup Vertigo Games gibi bir şirketi kurabildiniz. Ve de günün sonunda aslında insanların sürekli söylediği, birçok insanı kötülemek için söylediği sözler oluyor günün sonunda. Ya işte tamam bunlar yatırım almamışlar ama ben biliyorum şuralardan şuralardan gitmişler de neler yapmışlar. Ya bu hani yapmışlar, etmişler, mışlar, mişler o kadar çok büyümeye başlıyor ki aslında senin o sıfırdan temellerini attığın, o sıfırdan yüze çıkmaya çalıştığın o noktalarda tam o 20'deyken 30'dayken tam böyle hani bir arabayı düşünelim. Arabayı tam ikinci vitesten üçüncü vites atacaksın ama sürekli bir engebe var. Sürekli bir tümsek çıkıyor karşına. Ve bu tümsekleri ne kadar hızlı, ne kadar güzel bir şekilde, ne kadar yumuşak geçebilirsen aslında o kadar stabilize bir hayatına doğru yavaş yavaş uzun bir yola doğru çıkmaya başlıyorsun. Ben hala o tümseklerdeyim. Hala o düzlüğü geçebilmiş değilim.
O ama bitmeyecek. Yani hani... düzlük ben görmedim bilmiyorum. Varsa da.
Şeyler var. Özellikle böyle sosyal medyada, Twitter'da falan dolaşan şeyler var ya işte lise hayatı, ortaokul hayatı sürekli bir daha insanlar şey düşünüyor. Hani, ya üniversiteden sonra bir daha bir tertemiz bir şekilde aşağı doğru kayacağız. Üniversite sonrası tekrar bir hayat çıkıyor karşına ve tekrar yüksek dağlar ortaya çıkmış oluyor.
Yani sadakat ve azim kaldı. Zaten azim dediğim olay hani benim babamda gördüğüm çalışkanlık ve azimdir. Böyle o sıfırdan sıfırdan tekrar tekrar bir şeyleri çıkartabilme olayı. Belki bunu görmeseydim biz de çok. Hani Vertigo olarak belki batmış bir yapı görmüyorsun. Herkes belli başlı başarı hikayesi görüyor. Ya da başarısızlık görüyor bilmiyorum ama. Hani orada da çok inişler çıkışlar oldu. Belki babamın o çalışkanlık ve azmini görmeseydim. Hani o hani bu da geçer deyip. İşe tekrar dört elle sarılmasını yani o yenilmez o vazgeçmez yapıyı görmeseydim belki biz de kardeşim ve ben de devam edemezdik. Bizim için de o yüzden azim ya benim için de özellikle çok önemli. Sadakat bence insan önce kendine sadık olmalı diye düşünüyorum. Yani çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle yani belki de çemberi tamamlayan şey sadakattir. Bu her şeyi tutan şey odur. Kendine sadık olursun, ailene sadık olursun, ekibine sadık olursun ve bu her şeyi tamamlar. Senin zekanı da tamamlar, aklını da tamamlar. Azmin ve çalışkanlığının bir sonucu olur. Sadakat benim için ideal. Hani bir idealin olur, hedefin olur. Bunu hiç unutmazsın. Yani Yunus şunu demeye çalışıyorum. Ben neredeydim, nereye geldim ve nereye gitmek istiyorum? Nereden geldiğimi unutmazsam, kendime sadık olursam nereye gideceğim konusunda da önüm daha açık olacaktır diye düşünüyorum. Yani o yüzden de bütün o soğanı tutan o halkadır benim için sadakat.
Aslında abi sadakat deyince aklıma benim biraz da tutku geliyor. Çünkü hayata tutunma, hayattaki o hayata tutkulu bakma denen bir durum var. Özellikle işte bir sonraki hafta yayınlanacak Akan abinin bölümünde de tekrar bundan bahsetmiştik en azından. Şimdi şöyle bir durum var ortada. Ne yaparsan yap, ya belki bugün biz işte bir önceki girişimimizde batmış da olsak, bugün yeni bir girişim kurabilmemin tek nedeni benim tutkulu olmam. Senin normal bir uygulama yapımcısından bir oyun stüdyosuna dönüşebilmen, bir oyun stüdyosuna evrilebilmen, çeviri yapabilmen en azından oradan, bu senin işe olan tutkun ve bağlılığın. Ve aslında bizim bu hayata olan, bu işimize olan tutkumuz, bu bağlılığımız aslında bir sonraki işlerimizi de etki ediyor. Çünkü bugün sen Vertigo Games'i kapatsan ve başka bir şey başlasan ne olursa olsun ben ve birçok kişi, birçok yatırımcı, birçok iş insanı şunu bilecek. Ya abi Ali Sayın diye bir adam var ve Vertigo Games'ten öncesinde de bu işe çok tutkuluydu ve yaptığı işi gerçekten severek yapmaya başlıyor. Bu işi de gerçekten başaracaktır. Özellikle böyle girişimcilik dünyasında mesela şöyle bir durum var ya işte hani yatırımcıların bazıları belli bir noktadan sonra özellikle ilk aşamalarda seed yatırımlarda hani veya pre-seed yatırımlarda fikre değil girişimciye bakıp yatırım yapıyor. Çünkü girişimci olmazsa o şirket de olmaz. Aslında girişimcilik her ne kadar böyle çok yeni nesil bir şey gibi yüzse de eski nesil esnaf muhabbetinde dönüyor. Çünkü o işin başında ilk kurulduğunda sen yoksan nasıl bir bakkalın başında bir adam yoksa o bakkal iş yapmaz ve o girişim de iş yapmaz aslında. Aslında o sadakat, o dediğin bütün soğanın çemberine alan, bütün soğanı bir tutan o çember, o aslında cücükten başlayan o bütün katmanlar, çok saçma örnekler veriyoruz belki ama bütün katmanlar aslında bizi yavaş yavaş o sadakatle, o tutkuyla belli yerlere getiriyor. Aslında bölümün yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Abi yavaş yavaş senden son sözlerini almak istiyorum. Daha sonrasında da kapanışa geçelim.
Öncelikle çok tekrardan teşekkür ediyorum ve aynı zamanda da tebrik ediyorum. Hem genç bir insansın, bu yolun başındasın. Yolun başında bu kadar insanla tanışıyorsun. Bir kere sen bunu bir iş olarak yapmasan bile çok anlamlı bir şey. Sana müthiş bir ders veriyordur. Yani 42 tane yaptım diyorsun. Belki yüzlerce daha yapacaksın. Bu kadar insanla tanışmak, bunların hikayelerini dinlemek bir kere sana müthiş bir ders de verecektir. Naçizane bu yüzden de seni tebrik ediyorum. Güzel düşünce, güzel bir kanal için. Sonrasında da teşekkür ediyorum tekrar dinleyen herkese de. Ya benim LinkedIn hesabım açık. İsteyen istediği zaman sorabiliyor, gelebiliyor. O konuda da elimden geldiğince yol göstermeye kendimce yani... Yine orada egomu bir kenara bırakayım. Bildiğim kadarıyla destek olmaya, yardımcı olmaya çalışıyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum tekrar.
Çok sağ ol abi. Ben de teşekkür ederim. Bugün bu konuşmayı bizimle burada yaptığınız için, özellikle dinleyicilerimize bu güzel sohbeti bahşettiğin için en azından ben çok teşekkür ederim abi tekrardan. Yunus ile Babayan insanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. Aslında sadece bu bölümlük ve bugünlük sonuna geldik. Yavaş yavaş 3. sezonu tamamlamaya başlıyoruz. Son 3 bölümümüz kaldı ve bu bölümümüzün konuğu da Ali Sayın'dı. Aslında Ali abiyle birlikte çok güzel sohbetler ettik. Vertigo Games'i konuştuk, yeni oyun haberini aldık. Ve de daha sonrasında da aslında neden yatırım almıyorlar, yatırım almak nedir bunları konuştuk. Tekrardan abi sana teşekkür ediyorum ve bütün dinleyenlerimize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.